Ayrım 2.
Mefti geceler. Yaklaşık yarım saattir evdeki tek koltuğa oturmuş, karşı duvarın tam ortasında, gittikçe Afrika haritasına benzemeye başlayan küf lekesine bakıyordu. Ülkeleri yerleştirmeye çalışıyor ama haritanın alt ucu eksik olduğu için Güney Afrika ve Mozambik'i yerleştiremiyordu. Afrika kıtasında ne çok ülke bilmediğinin farkına varıp hayıflanıyor, bildiklerinin de yerlerinden emin olamıyordu. Etiyopya ile Sudan'ın nerede olduğunu bir türlü hatırlayamıyordu. Bir Afrika haritası bulup küf lekesini tamamlamaya ve ülkeleri de içine yerleştirmeye karar verdi. Bu düşünce biraz neşelendirmişti onu. Sonunda iki karış büyüklüğündeki küf lekesini nasıl halledeceğini çözmüştü. Saatine baktı, daha Engin'in gelmesine çok vardı. Küf lekesiyle oyalanmaktan sıkılmıştı. Eşyaları koltuk, masa ve derme çatma bir kütüphaneden ibaret olan odada yürümeye başladı. Eşyasız bir odası daha olan evin ufaklığı, eskiliği, bakımsızlığı ve rutubeti, günün geceye gebe olan bu saatlerinde bir karabasan gibi üzerine çöküyordu. Bu evde kaldığı süre boyunca uzun uzun düşünme fırsatı olmuştu. Belki de hayatında en çok düşündüğü dönemlerden biriydi bu evde geçirdiği 15 gün. Kulaklarının artık birbirinden ayırt etmekte ustalaştığı motor ve silah seslerinin bir ustura keskinliğiyle uykularını ikiye böldüğü nefti gece yarılarında, yitirdiğini sandığı anıları geçmiş yaşantı dehlizlerinden beşer onar çıkıp odasına doluyor ve bu tedirgin, uyku tutmaz gece yarılarında sabaha kadar ona arkadaşlık ediyordu. Gittikçe bir sfenks bilmecesine dönüşen soruları çözmesine böyle gecelerde anıları yardımcı oluyordu. Açlığı, yoksulluğu, eşitsizliği, sömürüyü ve daha birçok şeyi açıklayan teorik gücünün elden ayaktan kesildiği yabancı bir düzlemde kendini terk edilmiş bir çocuk gibi çaresiz ve zayıf hissediyordu. Gece yarılarında dışarıdan dikkat çekmemek için yaktığı mumun, titrek ışıkların aydınlattığı odadaki eşyasızlığın yoğunlaştırdığı yalnızlık duygusu, kurtulmaya çalıştığı zayıflığını artırıyor ve kendisinin olduğunu bile unuttuğu anıları bu duygunun yarattığı çağrışımlarla tümen tümen odaya doluyordu. Çocukluğunda hassas, zayıf ve sırça yürekliydi. Dünya onun için çok büyük, karmaşık ve kötüydü. Çok küçük yaşlardan beri beraber olduğu arkadaşları içinde büyüklerin dünyasına katılmada en isteksiz ve acemi davranan oydu. Çocuk oyunlarında devşirilen heyecanlar albümlere konulup raflarda kaldırılırken, yeni yetim arkadaş hetesi mahalle arası akşamların çok uzağındaki neon ışıklı kaldırımlarda yeni bir dünyanın kapısını zorluyordu. Etrafını saran hoyratlık, çocukluğunun bütün yumuşaklığını törpülüyor, onu büyümeye zorluyordu. Bu yeni dünyada yer edinmenin yolu acımasızlıktan, hırçınlıktan, güçten geçiyordu. Dünyaya yönelik ilgilerin merkezine kadınlar oturmuştu. Sabahlara kadar süren muhabbetlerin en heyecan verici konusu kadınlar olmuştu artık. Yeni bir karne açmışlardı hayatları hakkında. Erkeklik karnesi. Fahişelerle doldurulmaya çalışılan bu karne, hayatlarının ilk illegal belgesiydi. Onu, alkol ve ter kokulu erkek kalabalığının arkasından görür görmez aşık olmuştu. Hiç kimseye söyleyememişti hissettiklerini. Sarı, bukle bukle saçları, deniz mavisi gözleri, ufak göğüsleri ve ince bir bedeni vardı. Üzerine sadece daracık siyah bir şort giymişti. İlk bakışta diğerlerinden ayırt edilebilen bir havası vardı. Diğerleri gibi arsız ve cüretkar değildi. Duvara yaslanmış, utangaç bir davetkarlıkla etrafına bakıyordu. Gözleri alkolden ve şehvetten kızarmış erkek kalabalık, apış arasını kaşıyarak, birbirini iterek ön sıralara geçip kadın beğenmeye çalışırken kendini en önde bulmuştu. İlk olarak bu kadar yakından gördüğü çıplak kadın bedenleri karşısında o zamana kadar hiç hissetmediği yabanıl bir heyecan, derisinin bütün gözeneklerinden ter olarak fışkırırken deniz mavisi gözlerin küçümseyen bakışlarıyla karşılaşmış ve suları çekilen bir nehir gibi utancından kupkuru kesilmişti. Kalabalıktan kurtulup genel ev sokağının sakin bir köşesinde arkadaşlarını beklemeye başlamış ve utanç duygusunun genel evi dolduran erkek, kalabalıkla arasını ördüğü duvarın dibine çömelip hüngür hüngür ağlamak istemişti. Niye her şey bu kadar hoyrat, çirkin ve kötüydü? Niye diğerleri gibi olamıyordu? Koşarak oradan çıkmak istemişti. Bir süre sonra arkadaşları onu genel evin sakin bir köşesinde duvara yaslanmış, kendi içine büzülmüş bir halde bulduklarında karmaşık duyguların gelgitinden yorgun düşmüş bir haldeydi. Arkadaşları bu yorgun görüntüsünün ilk cinsel deneyiminin sonucu olduğunu sanıp içindeki bulantı duygusunu daha da arttıran bir sürü laf etmişlerdi. Hepsi o kadar muzaffer bir edayla konuşmuşlardı ki koca dünyada kendini yapayalnız hissetmişti. O gece sabaha kadar uyuyamamıştı. Gözlerini tabana dikip demir parmaklıkların arkasındaki ince bedenli, küçük göğüslü, sarı saçlı kızı düşünmüştü. Okulda bütün erkeklerin aşık olduğu Figen'e benziyordu. Hatta ondan daha güzel ve zarifti. Dünya ona kötü, anlaşılmaz ve karışık geliyordu. Bütün bu karışıklığın arkasında onu korkutan bir acımasızlık vardı. Biraz akıl erdirebilse belki onunla uğraşabilirdi. Acımasızlığı ininde bulup yok etmeye çalışabilirdi. Eğer Tanrı varsa, acımasız ve adaletsiz bir Tanrıydı. O akşam Tanrısız kalmanın yalnızlığını iyice artıracağı korkusuyla uyumuştu. Aradan yıllar geçmişti. Dönüp bunları hatırlayacak ne vakti olmuştu ne de önemi vardı. Hafızasının kuytu bir köşesinde unutulmaya terk edilmiş, ilk gençlik yıllarının kayda değmez yüzlerce sıradan yaşantısından biriydi. O dönemdeki arkadaşlarından biri anlatsa bile hatırlamakta zorluk çekeceği kadar uzaklardaydı. Ama şimdi bu evde, uyku tutmaz gece yarılarında, genel evde pembe boyalı demir parmaklıkların ardındaki o kızın görüntüsü, Sevil'in görüntüsüne karışıyor ve genzinde aynı yanmayı hissediyordu. Genel ev dönüşünde arkadaşlarının iştahlı, saldırgan ve güçlü görüntüleri karşısında hissettiği zayıflık ve yabancılık duygusuna benzer bir duygu, odasının atmosferini ağırlaştırıyor, şimdiye kadar kalın çizgilerle birbirinden ayırdığı yaşantılarını birbirine yakınlaştırıyordu. Nostaljik atarlarına binip geçmişe yaptığı yolculuklarda yaşantısı bir film şeridi gibi gözünün önünden akıyordu. Annesinin elini tutmuş, kalabalık bir caddede yürüyorlardı. Arabalar, binalar, telefon kulübeleri, elektrik direkleri, insanlar, her şey kocaman, devasa boyutlarda gözüküyordu. Ağlıyordu. Annesi çaresizdi. Herkes onlara bakıyordu. "Ne olur anneciğim, bu amcayı eve götürelim. Sen ona yemek yap. Bizim evde kalsın." "Oğlum, onun evi var. Dilenci o. Allah rızası için bir ekmek parası." Katar yavaş yavaş yoluna devam ediyordu. Salon her zamanki gibi misafirlerle doluydu. Babanın gür kahkahaları odasının duvarlarında parçalanıp sıcak, mavi kar taneleri gibi üzerine yağıyordu. "Hadi anneanne, bir tane daha anlat." "Anneanneciğim, dilencilerin neden evleri yok? Onlar ekmek yemiyorlar mı?" "Anneanne, ben büyüyünce bütün dilencilere ev yapacağım. Hepsinin çok ekmeği olacak. Allah'ın çok ekmeği vardır ama, değil mi?" Evleri tıklım tıklımdı. Bütün komşuları evdeydi. Annesi sürekli ağlıyordu. Kapı komşuları Saniye teyzesi, annesinin alnına sürekli kolonya sürüyordu. Anneannesinin odasına girmesine izin vermiyorlardı. Teyzesini bekliyorlardı. Almanya'dan gelecekti, yıllardır gelmiyordu. Çok küçükken polisler evlerini basıp teyzesini aramışlar, onu bulamayınca bütün kitaplarını götürmüşlerdi. Hayal meyal hatırlıyordu. Bütün ev halkı seferber olmuştu. Anneannesi günlerce söylenip durmuştu. Teyzesini ondan sonra çok seyrek görür olmuştu. Sonra da Almanya'ya gidip orada evlenmişti teyzesi. Almanya'dan her gelişinde onu mutluluklara boğan onlarca oyuncak getirirdi. Günlerce evvelden uykuları kaçar, teyzesinin gelmesini iple çekerdi. Ama şimdi herkes ağlıyordu. "Anneciğim, niye ağlıyorsun? Anneannemi bana niye göstermiyorlar? Onu bir daha göremeyecek miyim?" "Anneannen öldü yavrum. Onu bir daha göremeyeceğiz." Teyzesi gelir gelmez annesine sarılarak dakikalarca ağlamış ve anneannesinin odasına girip saatlerce çıkmamıştı. Teyzesi onu görmemişti bile. Elleri boştu. Ona oyuncak getirmemişti. İçi öylesine ezilmişti ki teyzesinin bir an önce odadan çıkıp ona oyuncaklarını vermesini istiyordu. Odada ne olduğunu delice merak ediyordu. Bir ara bir yolunu bulup odaya girdiğinde, teyzesini beyaz bir çarşafla örtülmüş anneannesinin ayak ucunda oturmuş, ifadesiz bir suratla ve yanaklarından süzülen yaşlarla uzaklara, çok uzaklara bakarken bulmuştu. Teyzesinin beline kadar dökülen kestane renkli saçları, kapalı perdelerin arasından sızan sonbahar güneşiyle alev alev yanıyordu. "Teyzeciğim, anneannem bir daha hiç kalkmayacak mı? Bir daha onu hiç göremeyecek miyiz?" Mumun titrek sarı ışıklarının aydınlattığı odasında, yıllar sonra her gece geçmişe yaptığı yolculuklarda hatırladığı, teyzesinin anneannesinin çarşafla örtülmüş cesedinin ayak ucundaki görüntüsü, tanıştığı ilk ölümdü. "Anneannen öldü yavrumun," ne anlama geldiğini o odada teyzesini görünce kavramıştı. Ölümü ilk olarak teyzesinin uzaklarda yitip gitmiş bakışlarında, yanaklarından dökülen gözyaşlarının sessizliğinde tanımıştı. Bu ilk ölüm görüntüsüne onlarca genç ölüm görüntüsü karışıyordu. Meydanlarda, caddelerde, sokaklarda binlerce kişinin haykırışı haline gelmişti sonradan ölüm. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarının hassas, zayıf ve sırça görüntüsü, onu hep ürküten kocaman dünyayı tanımaya yönelik çocuk soruları, merakları, sırrı, her şeyin ilkinde saklı olan o tarifsiz heyecanlar, şimdi olduklarından 2-3 kat büyük nesneler dünyası, nostalji kataranın penceresinden çağrışımların sonsuz hızıyla akarken, kırmızı bayraklarla donatılmış büyük bir istasyonda, "Tek yol devrim," yazılı bir pankart tutan, bıyıkları yeni terlemiş, üstündeki parkayla oldukça iri gözüken, sert bakışlı, ciddi görüntülü bir genç duruyordu. İstasyon binlerce insan doluydu. Gençler en öndeydi. Onlarca irili ufaklı istasyondan geçmişti ve daha belki yüzlercesinden geçecekti. Ama bu, hayatı boyunca belki birkaç kez daha görebileceği büyük garlardan biriydi. Çocukluğunun bütün ürkekliği, sırçalığı, güçsüzlüğü ve dünyanın bir türlü kavrayamadığı karışıklığı yoktu artık. Dünyadaki acımasızlığın, kötülüğün, adaletsizliğin kaynağını bulmuştu ve onu ininde yok etmeye gidiyorlardı. Dünyanın karışıklığı ve karmaşasını anlayamamanın arttırdığı zayıflık duygusu, yerini anlamanın ve bilmenin güçlülüğüne bırakmıştı. Büyük, karmaşık, kötü ve yalnızca o acımasızlığa ayak uyduranlara vize verilen dünyanın kapılarını, beraberce zorladığı yeni yetme arkadaş çetesi dağılmıştı artık. Eski arkadaş çetesinin acemi, uyumsuz, aykırı, melankolik bir sempatizanından, meydanları dolduran, kalabalıklara liderliğe soyunan kararlı, inançlı, sabırsız bir genç çıkmıştı ortaya. "Sen daha yatmadın mı? Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Yeter artık, okuma, gözlerini bozacaksın." "Sen git yat anne, okumayla gözler bozulmaz. Dersine, okuyarak bozdukları kafamı düzeltiyorum." "Yine o kitapları okuyorsun değil mi?" "Hayır teyze, elimden bir şey gelmez. Üzülmesinler, ne yapayım? Benim büyüdüğümü kabullenemiyorlar bir türlü. Düşüncelerime saygıları yok. Ben onların istediği gibi olamam. Benden sadece derslerimle ilgilenmemi, gözümü, kulağımı, etrafımda olan biteni kapatmamı istiyorlar. Kitaplarımı yaktığı için babamı asla affetmeyeceğim. Bir daha o eve gitmeyeceğim. Kafalarındaki kutsal aile modelini yıktığım için üzgünüm. Geçmiş ve gelecek arasında kurdukları köprüyüz onlar için. Ruhları bu köprüden ölümsüzlüğe yürüyecek. Bu nedenle ruhların taşıyacak güçte olmasını istiyorlar bu köprünün. Oysa bu beden, bu kafa benim. Kutsal olan onun özgürlüğü. Ne onları geleceğe taşıyan bir köprü, ne de umutlarının serası olabilirim. Arkadaşlar, onlar bazukaların yaktığı, yıktığı köy evinin küllerine değil, halkın kalbine ve bilincine gömüldüler. Onlar öldüler, ama yaktıkları mücadele ateşi yanmaya devam ediyor. Ve biz, o ateşi söndürmemeye ant içtik." "Yiğit, gerçekten çok güzel konuştun. İyi bir ajitatör olacaksın sen." Eğer Sovyetler Birliği sosyal emperyalist bir ülke ise, Marx analizlerinde yanılmış demektir. Sosyalizmde eğer üst yapı altyapıyı belirliyorsa, eğitim kurumlarında Marksizmin hala ne işi var? Yoksa artık Marksizm emperyalistleri rahatsız etmiyor mu? Yoksa iktidarlarını oluşturmanın bir aracı haline mi geldi? Eğer altyapı üst yapıyı belirliyorsa, sözünü ettiğiniz geri dönüş ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Hayır arkadaşlar, Evrim ve devrim aşamalarını bıçakla keser gibi ikiye ayıramayız. Özellikle bizim gibi ülkelerde evrim ve devrim aşamaları iç içe geçmişlerdir. Bu nedenle evrim, devrim aşamalarının karakteristik özellikleri aynı anda bir arada bulunurlar. Silahlı mücadele için bir hazırlık aşamasından, uzun bir barışçı dönemden geçilmesi gerektiğini söylemek, revizyonizmin yanılgısından başka bir şey değildir. Nur, yanılıyorsun. Ben değişmedim. Sen sadece beni uzaktan değerlendiriyorsun. Sekter, acımasız ve ukala değilim. Arkadaşlığımızın sürmesini ben de istiyorum. Senden hala hoşlanıyorum. Ama hayatın ayrı yerlerindeyiz. Her gün arkadaşlarımız öldürülürken ben bireysel mutluluklar peşinde koşamam. Sevgi, insanların el ele tutuşarak birbirinin gözünün içine bakması değil, karşıdaki aynı noktaya bakmasıdır. Ama biz seninle ayrı noktalara bakıyoruz. Arkadaşlarımın yanında seni görmezden geldiğim doğru değil. Senden devrimci bacılar gibi olmanı istemiyorum. İstediğin gibi giyinip süslenebilirsin. Yeter ki biraz daha düşün. Revizyonizm ve pasifizmle devrimcilik arasındaki ayrımın farkına var. Senin köy kültürü diye hor gördüğün halkımızın kültürü ve onlara yakın olmanın, onlar gibi konuşmanın yanlış olan bir tarafını göremiyorum. Şiddeti filan sevmiyoruz. Evet, hala silaha düşmanım. Ama bir şeye karşı olmakla o şeye karşı mücadele etmek arasında fark vardır. Biz silahı yeryüzünden kaldırmak için son kez kullanıyoruz. Amacımız barışçı, özgür ve insanların eşit olduğu bir dünya yaratmak. Silahsa zorunlu olarak kullandığımız bir araç sadece. Yanlış düşündüğümü ve değişebileceğimi sanmıyorum. İstersen ayrılalım. Ne kadar kararlı hissetmişti kendini üniversiteli ilk aşkıyla yaptığı ayrılık konuşmasında. Kendini tüy gibi hafiflemiş hissetmişti. Küçük burjuva duyarlılıklarının sert duyarlılıklar gerektiren yolda ayak bağı olmasını istememişti. Ayrıldıkları günün gecesinde anlam veremediği bir şekilde rüyasında Nur'u görmüştü. Üniversitenin bahçesindeydiler. Herkes kaçışıyordu. 2-3 metre boyunda yüzlerinin her tarafı kılla kaplı, çok şık giyimli adamlar, ellerindeki silahlarla etraflarında gördükleri her canlıya ateş açıyorlardı. Vurulanlar, düşenler kan içinde kalıyordu. Herkes panik içinde kaçıp kurtulmaya çalışıyordu. Nur'la beraber ufak bir dersliğe saklanmışlar, bir sıranın altına girip birbirlerine sımsıkı sarılıp yatmışlardı. Derslikte kimse yoktu. Silah sesleri, bağırışmalar, çağrışmalar gittikçe uzaklaşıyordu. Biraz önce duyduğu o dehşetli korku, Nur'un bedeninin sıcaklığında eriyordu. Nur'un bedeninin bütün kıvrımlarını kat kat giysilerinin altından hissediyordu. Ve kıvrımlardan bedenine doğru kupkuru yakıcı bir ateş yayılıyordu. Ağzında bir damla tükürük kalmamıştı sanki. Damakları birbirine yapışmıştı, konuşamıyordu. Nur'a bir şeyler söylemek istiyordu ama beceremiyordu. Nur'un bedeni ateşten bir girdap gibi onu kendine çekiyordu. Konuşamıyordu. En büyük silahlı sözcükler ağzına yapışıp kalmışlardı. Kendini koruyamıyordu. Gittikçe içinde eriyip yok olacağını hissettiği ateşten girdaba doğru sürükleniyordu. Korkuyordu. Ama üniversitenin bahçesinden kaçarken hissettiğinden farklı, bütün bedenini ürperten tatlı bir korkuydu bu. Sonunda Nur'un dudak kıvrımlarından girdaba yakalandı. Bedeninin tutuştuğunu hissetti. Aşağılara, derinlere, karanlığa, ateşin merkezine doğru yuvarlanıyordu. Kemiklerinin eridiğini hissediyordu. Bedeni damla damla eksiliyordu. Bir an önce yokluğa karışmak için dayanılmaz bir özlem duymaya başlamıştı. Ateşin kaynağına vardığında yokluğa karışmıştı. Şimdiye kadar hiç tatmadığı müthiş bir duyguydu bu. Kendini bütün belirlenimlerden, bütün ağırlıklardan kurtulmuş hissediyordu. Nur'un içinde yok olmuştu. Yitip gitmişti. Geriye sadece haz duygusundan ibaret, seyrelmiş bir bilinç kalmıştı. Bu duyguyu o kadar güçlü hissetmişti ki, uyandığında tuhaf bir refleksle bedenini kontrol etmişti. Yurt yatakhanesinin penceresinde sabahın ilk ışıkları kıpırdaşıyordu. O gün yapılacak büyük bir mitingin hazırlıkları için arkadaşları kalkıp giyinmişlerdi bile. Hala rüyasının etkisi altındaydı. Yatakhanedeki hareketliliğe çok uzak bir dünyadan bakar gibiydi. Sesler uzaktan, çok uzaktan geliyordu. Her şey yavaş yavaş yakınlaşmıştı. Bedeni, varoluşunun politik anlamıyla ağırlaşmış ve rüyası o günkü koşturmaca içinde bir daha hatırlanmamak üzere kayıplara karışmıştı. Hayatı boyunca tattığı en tuhaf duygusunu borçlu olduğu rüyası, yıllar sonra geçmişe yaptığı yolculukta belleğinin sararmış, solmuş, mürekkebi uçmuş satırları arasında karşısına çıkmıştı. Beyaz çarşafla örtülmüş bir ölünün ayak ucunda oturuyordu. Bakışları uzaklara, çok uzaklara dalıp gitmişti. Kapalı perdelerin arasından sızan solgun güneş ışığı, bütün düşüncelerine, duygularına teğet geçiyordu. Son günlerde Murat'la yaptığı tartışmalarla doluydu kafası. Ölümüyle bütün düşünceleri daha bir ağırlaşmıştı. Ölüme direnmemişti, mücadele etmemişti. Doktorlar, bundan sonrası onun elinde demişlerdi. Ama o, kendini, bedenini parça parça ondan koparan ölümün eline bırakmıştı. 10 kilo vermişti son bir hafta içinde. Konuşmuyordu. İlaçlarını zorla alıyordu. En karmaşık sorunlara meydan okuyan o keskin zekası, dünyayı yerinden oynatacakmış gibi görünen o bitmez tükenmez enerjisi, en kötümser ve karamsar olunası durumlarda bile yitirmediği o yaşama sevinci, bir akşam evine giderken sıkılan bir kurşuna yenilmiş olamazdı. Murat'ın ölümünün meydanları dolduran, on binlerin asla anlayamayacağı bir sırrı vardı. Hastane odasında Murat'ın cansız bedeninin ayak ucunda otururken kendini bu sırra çok yakın hissetmişti. Ama bu sırrı çok sonra çözebilmişti. Murat'ın ölümünden sonra tartışmalarını çok daha sık düşünür olmuştu ve yavaş yavaş Murat'a hak vermeye başlamıştı. Murat'a hak verdikçe dünya yeniden sandığından çok daha büyük, anlaşılması zor, korkutucu, ürkütücü gelmeye başlamıştı. Gücünü, kararlılığını, aktivizmini, kendine olan güvenini borçlu olduğu, anladığını sandığı dünya, anlama yetisinin dışına taştıkça gücünün eksildiğini hissetmeye başlamıştı. Murat'ın ölüme direnememesinin sırrı da buradaydı. Bir gece yarısı evine girerken, köşe başından sıkılan bir kurşun, Murat'ı karışık düşüncelerin yaşamsal etkinliğini askıya aldığı bir sırada yakalamıştı. Düşüncelerinden yorgun düşmüş, hayata ve mücadelesine ilişkin yeni keşiflerin ağırlığıyla iki büklüm olmuş bir haldeyken gelip bulmuştu onu, insanlığın bulduğu en iğrenç metal parçalarından biri. Her geçen gün düşmanlarımıza biraz daha fazla benziyoruz. Farkında mısın? Dediği bir gün başlamıştı ardı arkası kesilmeyen tartışmaları. Bunu ilk duyduğunda söylediğine pişman etmişti Murat'ı. Saatlerce tartışmışlar, sonunda Murat, biraz abarttım galiba diyerek geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ama artık istemeseler de yeni bir tartışma zemini açılmıştı önlerinde. Kapı aralanmıştı bir kez. Murat daha sonraki tartışmalarında düşüncelerini detaylandırmaya başlamıştı. Belli ki kafasını kurcalayan sorunlar üzerinde yoğunca düşünüyordu. Sık sık Machiavelli'den söz eder olmuştu. Farkında olmadan kullandığımız araçları içselleştiriyoruz. Amaçlarımızı teorik, soyut bir gelecekle ilgili, oysa bu amaçlarla çelişen araçlarla yoğun bir şekilde iç içe yaşıyoruz. İktidarı, silahı yeryüzünden kaldırmak için mücadele ediyoruz ama onları kullanmadan bunun imkansız olduğunu biliyoruz. Onları kullanmaya başlayınca da o araçların bir parçası haline geliyoruz. Eğer meseleye bu bilinçle bakmaya başlarsan, yani kullanmak zorunda kaldığın araçların gerçek düşmanın olduğunu unutmadığın sürece o araçlara yabancılaşıyorsun. Bunun sonucu olarak o araçları yeterince iyi kullanamamaya başlıyorsun. Yeterince iyi kullanamadığın zaman da yeterince iyi kullananların egemenliği altında yaşamak zorunda kalıyorsun. Ve inan ki orada ya da burada o kadar çok meraklısı var ki iktidarın, benim için şimdilik içinden çıkılması zor olan bir kısır döngü bu. Murat'ın anlattıkları ölümünden sonra gittikçe kafasını daha fazla kurcalamaya başlamıştı. 15 gündür bu evde en çok düşündüğü şeylerden biri de Murat'ın anlattıklarıydı. Murat'ın anlattıklarında tuhaf bir şey vardı. Murat'a hak vermeye başladıkça kararlılığının ve gücünün çekildiğini hissediyordu. Murat'tan sonra bu türden sorunları konuşabildiği tek insan Metin'di. Uzun zamandır onu da göremiyordu. Ara sıra Engin'den haber alıyordu. Ama o da sadece yakalanmadığıyla sınırlı oluyordu. Engin'le Metin oldum olası anlaşamamışlardı. Fakat bu sefer kararlıydı. Engin'in ketumluğuna takılıp kalmayacaktı. Onun anlatmasını beklemeden en ince ayrıntısına kadar soracaktı. Engin'in gelmesine az bir zaman kalmıştı. Evin en lüks eşyaları perdelerdi. Perdeyi çekip camı açtı. Oturduğu daire, 5 apartmanın oluşturduğu bir iç avluya bakıyordu. Bir süre apartmanların arka balkonlarını inceledi. Apartmanların arka balkonları, insanların iç dünyalarına benzetti. Arka balkonları, insanların yaşama tarzlarının ipuçları olduğunu düşündü. Bu düşüncesini çeşitlendirmeye çalışırken, tam karşısındaki balkonda asılı iş çamaşırlarına takıldı gözleri. Paçalı donlar, yeşil ağırlıklı havlular çoğunluktaydı. Paçalı donların arkasına asılı siyah kadın külotlarının dantelli olup olmadığını görmek için çabaladı. Dantelli siyah kadın külotuyla beyaz paçalı don, ya baba kız ya da karı kocaydılar. Karı koca olduklarını düşünmek eğlenceli geldi ona. Beyaz paçalı erkek donuyla siyah dantelli kadın külotunun yatakta komik bir görüntü oluşturacağını düşündü. Siyah dantelli kadın külotunun beyaz paçalı erkek donu tarafından hırpalanıyor olacağını geçirdi aklından. Görüntünün acıklı olacağına karar verdi. Bu ülkede nedense hep köy kültürü, kent kültürünü altına aldı diye düşündü. Zaman geçmek bilmiyordu. Gittikçe alacalanmaya başlayan hava İçindeki sıkıntıyı hüzne dönüştürüyordu. 15 gündür bu evdeydi. Ve çok ender olarak o da gerektiği zamanlar dışarı çıkıyordu. Ne olacağını, ne yapacağını bilmiyordu. Vereceği kararlar kendi dışında ve müdahale edemeyeceği gelişmelere bağlı olduğu için olasılıklar üzerine düşünüyor, içinde bulunduğu ruh haline göre olasılıklardan birkaçına takılıp kalıyordu. Bunlar da genellikle olumsuzları oluyordu. Belirsizlik alışık olmadığı bir durumdu. Eşyasızlığı ve bakımsızlığın soğukluğuyla 60 metrekare içine sıkışıp kalmış gibi hissediyordu kendisini. Daha şimdiden hapiste gibiydi. Ürküyordu. Başlangıçtan beri kabul edilen sonuçlardan biriydi oysa. Bu nedenle içine düştüğü ruh halini anlamlandıramıyor, kendiyle en barışık olması gereken bir zamanda, bir de kendine duyduğu kuşkuların yarattığı zayıflığın yükünü çekmek zorunda kalıyordu. Pencereyi kapattı. Odada birkaç volta attıktan sonra yine koltuğa oturdu. Uzun bir süredir kendine bile itiraf etmekten çekinerek beklediği bir sonucun eşiğindeydi. Bu durum daha da çok canını sıkıyordu. İçinden gelen sese yeterince kulak vermiş olsaydı, sonucun bu kadar ağır yaşanmasını engelleyebileceğini, en azından kendi yakın çevresi için bunu yapabileceğini düşündü. İçinden gelen sesi uzun süre korkunun sesi diyerek susturmuştu. Şimdi ise pişmanlığın sesine dönüşerek ihtiyacı olan bütün kararlılığı delik deşik ediyordu. Yaşadığı kararsızlık ve belirsizlik arttıkça şaşırtıcı bir şekilde Sevil daha belirgin bir hal alıyordu. 15 gündür belki her gün düşünmüştü deniz mavisi gözlerin sonbahar saçlı sahibini. Yakalanan arkadaşlarından daha çok düşünmüştü. Üniversitenin bahçesinde Sevil'le yaptıkları uzun yürüyüşleri daha sık hatırlar olmuştu. Bu uzun yürüyüşlerde Sevil'e sadece devrimin haklılığını, dönüştürücülüğünü, kaçınılmazlığını ve yakınlığını anlatmıştı. Onun ürkek ve çoğu zaman çocuk saflığındaki sorularını kimseye göstermediği bir sabırla cevaplandırmıştı. Bildiği ve inandığı her şeyi anlatmıştı Sevil'e. Artı değer, sömürü, emperyalizm, kapitalizm, öncü savaşı, faşizm, oligarşi, demokratik halk devrimi, sosyalizm, yabancılaşma. Anlatmadığı, anlatamadığı, dilinin varmadığı tek şey ona aşık oluşuydu. Bu sözcükler giydirilmiş bir duygu olmaktan çok uzaktı. Nedenini anlayamadığı bir heyecanda, onu göremediği zamanlar duyduğu huzursuzlukta, en çok onun anfisinde konuşma yapma isteğinde, deniz mavisi gözlerin derinliklerinde yitip gitme korkusunda, İkili beraberliklerindeki sessiz anların göğünü kaplayan gerginlikte saklıydı ona duyduğu sevgi. Sözcüklerin erişemediği, gösteremediği, aydınlatamadığı kadar derinlerdeydi. Bütün sözcükler devrimin, o büyük, o müthiş geleceğin hizmetindeydi. Sevili yaklaşık bir aydır göremiyordu. Birkaç kez haberleşmiş ve kendisi için çok kaygılandığını, sınavlara giremediğine çok üzüldüğünü öğrenmişti. Bir yandan Sevil'in görüşmek için hiçbir girişiminin olmamasını gerekli bir tedbirliliğe bağlıyor, diğer yandan korkunun, Sevil'in kendisini görmek için göze alacaklarına çektiği sınırın, içinde kalan alanın darlığını Sevil'in sevgisinin boyutu olarak yorumluyor, buruk bir duygunun her geçen gün kendini çoğaltmasına engel olamıyordu. Ağzında kekremsi bir tatlı, bunları düşünürken zil sesiyle irkildi. Gelen Engin'di. Engin yorgun bir gülümseyişle içeri daldı. Bir süre konuşmadılar. Yiğit sormaktan çekiniyor. Engin ise gittikçe daha fazla ağırlaşmaya başlayan sessizliğin yarattığı atmosferi, bu tür anların ritüellerinden biri olarak gördüğü için ağırdan alıyordu. Haber kötü diye başladı söze Engin. Ali ile Kerem yakalandılar. Kaldıkları evi sadece Metin biliyordu. Metin'in konuşmuş olabileceğini düşünüyorum. Metin konuşmaz, dedi Yiğit, emin bir ses tonuyla söylediklerinin altını çizerek. Hiçbir şeyden emin olamayız. En kötü ihtimalleri hesaba katarak düşünmek zorundayız. Metin'in konuşmuş olabileceği beni de rahatsız ediyor. Ama Ali ile Kerem'in kaldıkları evin basılmasının başka bir izahı yok. Kaldıkları evi sadece Metin ile ben biliyorduk. Metin konuşmadıysa geriye tek bir açıklama kalıyor. Ben polisle çalışmaya başladım. Yiğit, Metin'in konuşmuş olabileceğine inanmak istemiyordu. Yabancı bir suçluluk işine düşmüştü. Metin, en iyi anlaştığı arkadaşı, ortak soruları, kuşkuları, rahatsızlıkları, eleştirileri paylaştığı tek insan. Murat'ın ölüme direnememesinin sırrı, Metin'in de işkenceye direnememiş olabileceğini fısıldıyordu kulağına. Ortak bir suçu paylaşıyorlardı. Kararsızlık. Cevaplarını bulmak için gece gündüz kafa patlattıkları soruları, sinsi sinsi inançlarını ve güçlerini kemirmişti sanki. Her gün bir köşe başında öleme nanik yaptıran, bütün soruların cevaplanmış olmasından gücünü alan o duygunun, inancın eksildiğini hissediyordu. Engin'in kararlı görüntüsünde ise onu rahatsız eden bir şeyler vardı. Duygusal iniş çıkışları hiç yok gibiydi. En olağan dışı dönemlerde en sıradan halini takınmaya özel bir çaba harcardı sanki. Mantık ve teori bütün kişiliğini biçimlendirmişti. Sorunları kafasında bir sistematiğe oturttuktan, aralarında mantıksal bağlar kurduktan sonra bütün duygularını ve davranışlarını bu sistematiğin gerektirdiklerine göre ayarlar, o saatten sonra kafasında kurduğu sistematiğe ters düşen olguları ya görmezden gelir ya da kentik mantık düzleminde oturturdu. Yiğit, Engin'in bu özelliğini bildiği için onunla tartışmaktan çekinirdi. Çünkü tartışmaların bir sonuç vermeyeceğini, ardı arkasının kesilmeyeceğini iyi bilirdi. Üstelik kafasının böylesine karışık ve allak bullak olduğu dönemlerde Engin'le tartışmak onun mantığına teslim olmak demekti. Metin'in konuşmuş olabileceğini kabul edemiyordu. Kerem'le Ali'nin yakalanmasının başka bir izahı olmalıydı. Ama bunu Engin'le tartışmayacaktı. Kerem ile Ali'nin yakalanması çok kötü. Her şey Arap saçına döndü şimdi, diyerek Metin'i dışta bırakan bir konuşmanın kapısını araladı. Evet, her şey çok kötü gelişiyor. Her taraf polis ve asker kaynıyor. Gittikçe azgınlaşıyorlar. Bütün ülkede vahşi bir insan avı sürüyor. Senin de uzun süre bu evde kalman mümkün değil gibi gözüküyor. Ayarlamaya çalışıyorum. Eğer olursa İstanbul'dan ayrılmanda yarar var. Dün okula gittim, 3 günde bir gelip seni arıyorlarmış. Sevil'i gördüm. Senin için çok kaygılanıyor. Hatta görüşmek istedi. Ama ben şimdilik uygun olmadığını söyledim.